Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca.
95.0 Açık Radyo'dayız. Hukuk Güvenliği programında. Bugün 8 Şubat 2024 Perşembe günü Bahri Bayram Belen Üstadımız Zoom ile katılacak. Zoom aracılığıyla programımıza. Ümit Bey bugün tribüne çekilmek istedi. Bizi dinliyormuş. Belki soru bile olabilir. Bugünkü konuğumuz da Zoom aracılığıyla katılıyor. Sayın Turgut Tarhanlı. Hem Bahri Bayram Belen'e hem Turgut Tarhanlı hocamıza hoş geldiniz diyorum efendim.
Hoş
bulduk.
Evet, herkesi saygıyla selamlıyorum. Bu tecrübesiz amatörce açılış için affımı diliyorum. Şimdi Sayın Hocam, biz 3 aydır sizi konuk etmek istiyorduk ama süreç o kadar dolu dolu yaşandı ki sizin yapacağınız değerlendirmelere ilişkin alan son derece genişledi. Bakalım zamanımız ne kadarına yetecek. Sizinle Filistin sorununu konuşmaya başlamıştık. Bu 7 Ekim'de Aksa tufanını başlatan bu El Kassam Tugaylarının roket atmasıyla başlayan bu örgütün operasyonuna karşı hava saldırısı, demir kılıçlar operasyonunu İsrail Devleti başlattı ve bir yığın insani hukuka aykırı uygulamayla karşılaştık. Bunları o zamanki koşullar içinde sizinle konuşmuştuk. Rakamlar kısa sürede çok yükselmişti.
Evet.
Ben bugün ölü ya da yaralı sayısı falan vermek istemiyorum. Çünkü anlamsızlaşıyor bunu rakamlarla ifade etmek. İçeriği, dozu ve insanlık tarihindeki yeri önemli. Şimdi en son olarak Uluslararası Adalet Divanı'nı verdiği bir karar var, 26 Ocak tarihli. Gazze'de soykırımı önlemesi için İsrail Devleti'nin önlemler almasının zorunlu olduğunu dile getirdi divan ve şikayetçi Güney Afrika Devleti'ydi ve Güney Afrika Devleti'nin içine Filistinli mültecilere insani yardım yapan ajansın çalışanlarının sızdığına ilişkin iddialarda geldi ve Netanyahu'da artık başka insan hakları, insani yardım kuruluşları var, bunu devreden çıkarın gibi açıklamalar yaptı. Ortalık karıştı ama Güney Afrika Devleti'nin, hatta bu ajans tarafından yönlendirildiği şikayetinin dedikodusu yapıldı ve taleplerinin bir kısmı karşılandı, bir kısmı karşılanmadı ama çok kısa sürede verilen ve İsrail yargıcının da katılmak zorunda olduğu bölümleri olan bir kararlar dizisi var. Ben daha fazla sözü uzatmayayım sayın hocam. İsterseniz Lahey divanı hakkında bilgi vererek, isterseniz doğrudan kararı ele alarak, söz sizin olsun efendim. Ben dinlemeye geçiyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, ilk bu program çerçevesinde bir görüşme yapmıştık bir katıya. Fakat daha işin başlarıydı hatırladığım kadarıyla. Biraz Filistin meselesi, biraz onun hukuki ortaya çıkan gelişmeler ışığındaki değerlendirmesiyle sınırlı. Fakat ondan sonra dediğiniz gibi hakikaten çok ilerledi. Bu kriz ilerledi. Hem insani bakımdan hem de işin hukuki karmaşıklığı ve tabii ki derinliği bakımından. O bakımdan bir saat umarım, yani bu süre program boyunca umarım yetiştirebiliriz. Ama tabii ki her şeyi de konuşmamız şart değil. Daha zaten bu davanın kendisi muhtemelen bir uzun zaman alacak. Ve gönül ister ki davanın sonuçlanmasından önce bu felaket sona ersin. Özellikle ortaya çıkan insani kıyım sona ersin. Davanın hukuki değerlendirmenin ayrıca tabii ele alınması kaçınılmaz. Şimdi evet, ne oldu? Güney Afrika, nereden çıktı Güney Afrika diye sorulabilir tabii. Bunu tabii Güney Afrika'nın yöneticileri çerçevesinde, nezdinde nasıl bir karar süreciyle içinde, kendi içlerinde, bünyelerinde kararlaştırdılar ve harekete geçtiler. Ayrıca belki bir inceleme gerektirebilir ama ben uluslararası hukuk perspektifinden baktığım zaman çok aslında önemli bir bağlantı olduğunu görüyorum. O da şu, biliyorsunuz Güney Afrika Cumhuriyeti yıllar yılı, yani 90'lı yılların ortalarına kadar aslında ırkçı bir beyaz azınlığın yönetimi altında olan bir siyah nüfusun çektiği zulümle tanınan ve Birleşmiş Milletler'in de bu devlete karşı bir yaptırım uyguladığı, Türkiye'de dahil olmuştu o yaptırımlara, uzun boylu yani 70'lerden başlayarak uygulanan yaptırımlardır. Hatta Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik daha doğrusu bu ırkçı yönetimin uyguladığı zulüm, Birleşmiş Milletler insan hakları koruma sistemini dönüştürmüştür. Yani bugün İnsan Hakları Konseyi ya da daha önceki İnsan Hakları Komisyonu bünyesindeki özel usullere tabi, özel raportörler mekanizması, çalışma grupları mekanizması, hepsi insan hakları odaklıdır bunların. Yetkileri aslında başlangıçtaki orijinal Birleşmiş Milletler yapılanması içinde yoktu. Fakat Güney Afrika Cumhuriyeti ve akabinde 70'lerin Latin Amerika juntalarının ortaya çıkarttığı büyük insan hakları ihlalleri Birleşmiş Milletler'in yetkilerini bu alanda da genişlemesine yol açtı. Yani böyle bir mazi var. İlginç olan bağlantı hukuki bakımdan nedir derseniz, gene bir Uluslararası Adalet Divanı kararı bağlamında, o da şu: 60'lı yıllarda Güney Afrika'ya karşı Afrika'nın diğer devletleri, yani iki Afrika devleti, Etiyopya ve Liberya dava açtılar Uluslararası Adalet Divanı önünde. Bu davalar aslında o zaman biraz şaşkınlıkla karşılandı. Hatta divan da pek yatkın değildi bu davaları görmeye. Yani ne gerekçeyle açıldı? Irk ayrımcılığı nedeniyle açıldı. Fakat ilginç olan, hukuki bakımdan, özellikle de usulî bakımdan, yani hukukun usulî ve cephesi bakımından ilginç olan şuydu: bu her iki devlette, yani Etiyopya'da, Liberya'da, böyle bir davayı açmaya hukuki menfaatlerinin olduğunu savunarak açtılar bu davaları. Yani burada dikkat ederseniz, büyük insani mağduriyetler veya ihlaller karşısında, insan haklarının ihlalleri karşısında hukuki menfaat koşulunun dar değil geniş tutulması anlayışı belirgindi. İlk bakışta o tarihlerde, 60'ların ortaları, divan biraz buna yakın durmadı. Fakat sonra ikinci faslı vardır bu sürecin. Orada divan daha yakın durdu ve ona yönelik de bir sonuca ulaştı. Şimdi konuyu çok saptırmamak için, bir mazi bilgisi vermek için buna temas ettim. Ama bir bağı dolayısıyla Güney Afrika üzerinden, yani bir tür hukuktaki actio popularis denen, yani toplum adına hukukçuluk, uluslararası bir toplum adına hak talebinde bulunma meselesi, uluslararası hukuk düzeni adına bir talepte bulunabilme meselesi. Bu sizin mutlaka dar bir hukuki menfaat koşuluyla sınırlanıp ona hapsolmanızı değil, daha geniş tutulmasını gerektiren demokratik de bir kavram aynı zamanda. Sadece uluslararası hukuk düzeni anlamında demokrasiyi belki tartışmak bakımından değerli, ama iç hukuklar bakımında da bu böyle. Örneğin çevre konularında veya hak konularında baktığınız zaman bu tartışılan bir mesele. Burada da o var. Dolayısıyla Güney Afrika'nın zamanında hedefini oluşturduğu böyle bir dava konusu, bugün Güney Afrika'nın kendisi eliyle bu defa dile getirilmiş ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi olan soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi, ki İsrail de, Güney Afrika Cumhuriyeti de buna taraf. Tabii İsrail 1950 yılından itibaren taraf oldu. Güney Afrika Cumhuriyeti bu ırkçı mezalim sona erdikten sonra 1998'den itibaren taraf oldu. Bu arada Türkiye'yi de hatırlayalım. Türkiye'de 1950 Temmuz ayından itibaren bu sözleşmeye taraf.
Hocam, bu arada bu ara bilgiyi vermişken, aslında Açık Radyo dinleyicileri bunu bilir ama bu mahkemenin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden farklı bir mahkeme
Tabii,
olduğunu,
tabii, tabii.
evet, bunu belki sonra değinirsiniz ama
Yo,
bir
şimdi
kere daha
vurgulayabilirim.
hatırlatalım.
Evet, yani dinleyicilerimiz de özellikle hukuki anlamda bilgisi yeterli olmayan dinleyiciler bakımından bu doğru bir müdahale. Bugün Lahey'de bulunan, yani Hollanda'nın adı Hague ya da Haag, Den Haag denen da Felemenkçe kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletler'in 6 temel organından birisi. Yani yargı organı Birleşmiş Milletler'in 1945'te kurulan örgütün. Uluslararası Ceza Mahkemesi ise o da orada mekan olarak, fakat bundan bağımsız daimi bir ceza mahkemesi hüviyetine sahip. O da 1998 yılında Roma'da kabul edilen statüsüne bağlı olarak faaliyette bulunan ve işte 2000'li yılların başlarında da gerekli yürürlük koşulları gerçekleşerek faaliyete geçmiş olan bir diğer uluslararası mahkeme, ama o bir uluslararası ceza mahkemesi. Bu davanın bugün görüldüğü mahkeme, Milletler Adalet Divanı ise bir ceza mahkemesi değil. Yani bireyleri yargılayıp onları uluslararası hukuk bağlamında işledikleri suçlardan ötürü cezalandıran bir mahkeme değil. Ama diğer mahkeme böyle. Uluslararası Ceza Mahkemesi bireyleri yargılama yetkisine sahip. Adalet Divanı devletler arasındaki uyuşmazlıklara bakan bir yargı, uluslararası yargı yeri. Dolayısıyla orada bireyler taraf olamıyorlar zaten. Ama tabii şu var. Yani devletin sorumluluğu itibariyle ortaya çıkan uluslararası hukuka aykırılık konusu bireysel sorumluluklara da yol açabilecek bir nitelik gösteriyorsa, o zaman tabii başka hukuki mecralar itibariyle bu gündeme getirilebilir. Uluslararası Ceza Mahkemesi de bunu dikkate alabilir örneğin. Fakat şu sırada Lahey Adalet Divanı tamamen devletler, yani zaten temas ettiğimiz gibi Güney Afrika Cumhuriyeti devlet olarak, İsrail'e karşı devlet olarak bir dava açmış durumda. Dolayısıyla davacı Güney Afrika, davalı İsrail devleti.
Netanyahu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanabilir mi Sayın Hocam? Taraf
Yani
olmalı.
şu var, şimdi Netanyahu'nun, daha doğrusu İsrail, ilginç bir şey olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Clinton ikinci döneminin sonunda gider ayak Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsünü imzalamıştı. Bu tabii radikal bir hareketti Amerika Birleşik Devletleri açısından. Hemen akabinde İsrail de imzalamıştı. Fakat daha sonradan Bush iktidara geldikten sonra 2001'de o imzayı Bush geri çekti. Oğul Bush. Ve hemen paralel olarak İsrail devleti de kendi imzasını geri çekti. Onaylamamışlardı. Henüz imza aşamasındaydı ama tabii ileriye doğru gitmesi beklenen bir işlemdi. Şu sırada dolayısıyla taraf değil ama yani Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsüne taraf değil, onun yetkisini tanıyor değil. Ama bunun dışında da başka yollarla, şimdi bunu çok şey yapmak istemem,
Tabii
yani
konumuz.
bir konumuzu evet şey yap saptırması bakımından, çünkü uluslararası ceza yargılaması, o bambaşka bir alana girmiş olacağız. Mümkün olabilir. Ancak mümkün olabilmesi için bunun nasıl gerçekleşmesi gerekir? Onun üzerinde durum. Yani hukuken buna ilişkin dayanaklar bulmak mümkündür. Fakat tabii bunun fiilen gerçekleşmesi meselesi ayrı bir konudur. Nasıl gerçekleşeceği. Yani bilfiil mahkemeye çıkartılması konusu ayrı bir şeydi. Mesela Yugoslavya'da Uluslararası Ceza Mahkemesi, daha doğrusu Yugoslavya ile ilgili ceza mahkemesi, o geçici bir mahkemeydi. Lahey'deydi o da, Birleşmiş Milletler'ce kurulan. Milošević'i, Slobodan Milošević'i, işte Bosna meselesi nedeniyle o iç savaş sırasındaki gerçekleştirdikleri eylemlerden ötürü bireysel olarak Yugoslavya teslim etti şeye. Mahkemeye teslim etti, Lahey'e gönderdi. O da ayrı bir mahkemeydi. Şimdi hepsini karıştırmayayım mahkemelerin. Dolayısıyla dinleyicilerin de belki kafası karışmış olmasın. Burada ilginç olan dolayısıyla şu, divanın bu 60'lardaki performansı, yetkinin genişliği üzerinden bir uluslararası düzen savunuculuğu anlamında yargı yolunun kullanılması meselesi, o tarihlerde 1970'te bir başka kararında, Barcelona kararında, divanın da şöyle bir vurguyla daha pekiştirilmişti. O da şu, belli suç kategorileri bakımından, yani ırkçılık gibi, işte eşitliğe aykırı uygulamalar sistematik olarak gerçekleştirilen, işkence mesela, kölecilik, gibi uluslararası suç kategorisine girebilen özellikle uygulamalar bakımından aslında bunların erga omnes partes dediğimiz Latince yani bütün devletlerin hukuki menfaatinin olduğu ve herkesin bir antlaşmayla bağlı olsun olmasın bu konuyla ilgili tüm devletlerin uyma yükümlülüğü altında bulunduğu uluslararası hukuk kurallarıdır vurgusunu mahkeme daha 70 tarihli bir kararında ortaya koyup savunmuştu, açıkça koymuştu. Şimdi dolayısıyla bugün tabii aradan çok zaman geçti ve insan hakları alanında çok geniş bir ilerleme var, çok derin bir yapılanma var. Dolayısıyla bambaşka bir dönemdeyiz. Fakat Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bu maziye ilişkin bilgiler üstüne oturtulabileceğini düşündüğüm yaklaşımın da Soykırım Sözleşmesi bağlamındaki yükümlülüğüne işaret ediyor İsrail Devleti'nin. Ve bu bağlamda da belli haklar korunuyor. Beş kategori hak var aslında sözleşme bağlamında korunan diyebilirim. Şöyle, örneğin soykırım suçunu işlememek birinci maddede. Soykırım suçunu önlemek. Soykırım suçunun cezalandırılması. Bunlar yükümlülük hepsi. Bunlar hepsi bu üç saydığım birinci maddesinde sözleşmenin tanımlanmış üç farklı yükümlülük. Dördüncü yükümlülük buna ilişkin, soykırımın önlenmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmış olmak kendi hukukunda. Beşinci yükümlülük bu konuyla ilgili bir takım eylemlere girişmiş olan kişilerin dolayısıyla sorumlu tutulmalarını sağlayacak adımların atılması konusunda yani cezalandırılması, etkili cezalandırmalar, etkili bir cezalandırma sisteminin olması, cezasızlığın söz konusu olmaması meselesi. Bir diğer sorumluluk, yükümlülük, yetkili bir mahkeme önünde bu kişilerin yargılanabilmesi imkanının verilmesi. Bir diğeri, özellikle bir suçluların iadesi meselesi söz konusu olduğunda, bu anlamda bir soykırım suçunun işlenmesinden sorumlu olan kişilerin iadesi konusunun özellikle soykırım suçunun ağırlığı bakımından dikkate alınarak işlemlerin gerçekleştirilmesi. Yani o kişilerin bir soykırım suçu çerçevesinde buna maruz kalabilecek bir sonuçla karşılaşmamaları için gerekli özeni tedbiri alma yükümlülüğü. Yani sözleşmenin genel anlamda yükümlülükleri bu. Bunlardan tabii son ikisi değil ama yani suçluların iadesi meselesi veyahut işte yetkili bir mahkemenin kurulması değil ama diğerlerinin hepsi konusunda Güney Afrika, İsrail'i yükümlülük altında olduğunu vurgulayarak açtı davayı. Yani bu anlamda bu suçu işlediği tabii kesin bir sonuca ulaşmış ve bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş değil ama çok özetle ifade etmek gerekirse soykırımı gerçekleştirmemek, önlemek, bu konuda bir tertip içinde olmamak, doğrudan ya da açık bir biçimde, aleni bir biçimde soykırımı savunmamak, buna girişimde bulunmamak ve bu konuda bir işbirliği içerisinde, bir suç ortaklığı içinde de olmamak. Devletin adına davranan ya da davranmayan kişilerle işbirliği içinde olmak da buna dahil edilebilir. Dolayısıyla bütün bu kategorilerde Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'i bir itham etti mahkeme önünde. Tabii mahkeme bunun incelemesini yapacak. Ve hemen paralelinde de ilk başvurusunda yani Aralık sonunda yaptığı Güney Afrika dava dosyasında bir tür bizdeki şey gibi yani geçici ihtiyati tedbirlere karar verilmesi gibi bir talepte de bulundu. Mahkemenin dolayısıyla Ocak ayı sonunda vermiş olduğu karar o ihtiyati tedbir ya da geçici önlemler diye tanımlayabileceğimiz konuya ilişkin karardır. Ocak ayı sonunda verdiği karar. Ama işin esasına ilişkin henüz karar tabii ki vermedi mahkeme daha.
Vermeyebilir de değil mi Bosna
Vermeyebilir de,
Sırbistan
vermeyebilir de.
örneğine bakarsak orada da tedbirler
Kesinlikle
verdi.
vermeyebilir. Çünkü tabii soykırım çünkü çok ağır bir suç kategorisi malum. Fakat işte önemli olan burada nasıl değerlendirileceği meselesi. Şimdi tarafların tezleri bu noktada tabii karşı karşıya geldi. Temel buradaki sorun şuydu. Tabii şöyle bir durum var. Güney Afrika Cumhuriyeti geçici önlemler talebinde de bulunduğu için davanın paralelinde geçici önlemlere karar verebilmesi için mahkemenin o önüne getirilen uyuşmazlıkta yetkili olduğunu da ortaya koyabilmesi lazım hukuken. Bunu yaptığı zaman o geçici önlemlere de karar vermesi söz konusu olacak. Ancak bunu yaparken tabii birkaç kriter var dikkate alması gereken. Bir kere ortada bir hukuki uyuşmazlık var mı? İsrail diyor ki hayır, bu hukuki bir uyuşmazlık değildir diyor. Bu politik bir uyuşmazlıktır diyor. Güney Afrika Cumhuriyeti ise bu bir hukuki uyuşmazlıktır diyor. Yani ne demek hukuki uyuşmazlık, siyasi uyuşmazlık? Hukuki uyuşmazlıkta ki Soykırım Sözleşmesi'nin 9. maddesi de aslında bunu ifade eder. Soykırım Sözleşmesi'nin 9. maddesini sizle paylaşabilirim. Yani
Sözleşmenin
okuyayım.
yorumlanması ve uygulanması.
Evet, sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması. Orada diyor ki sözleşme, bu sözleşmenin yorumu, uygulanması veya icrasına veya soykırım fiilinin yahut 3. maddede sayılan bir takım fiiller var. Bunlar işte soykırıma varacak fiiller. Bunların herhangi biri dolayısıyla bir devletin sorumluluğuna dair sözleşen taraflar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, ilgili taraflardan birinin talebi üzerine, dikkatinizi çekerim, birinin talebi üzerine. Yani iki tarafın uzlaşmasıyla birlikte bir tahkim kaydıyla değil, birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet Divanı'na arz olunacaktır diyor 9. madde. Dolayısıyla Soykırım Sözleşmesi madde 9'dan hareketle Güney Afrika Cumhuriyeti bir hukuki uyuşmazlık tanımıyla bu vakayı, Gazze vakasını divanın önüne götürmüş oldu. Şimdi İsrail'in buna karşı def'i diyebileceğimiz itirazı, hayır efendim bu bir siyasi uyuşmazlık. Hatta vurgulamak isterim. Herkesi şaşırttı. Ugandalı yargıç karşı oy verdi bütün kararlara. Madame Sebutin de hepsine karşı oy verdi ve onun karşı oy yazısında da bunun bir siyasi uyuşmazlık olduğu vurgulanıyor. İlginçtir. Yani İsrail'in pozisyonuna çok paralel bir pozisyon. Burada tabii biraz uluslararası yargının böyle siyasetle, hukukla arasındaki flörte de dikkat çekmek belki gerekebilir. Hani spekülasyonlar çok tabii ama kimseyi töhmet altında bırakmamak lazım. Şimdi işi dedikoduya dönüştürmeyelim. Ama yani bir takım şeyler de, söylentiler de oluyor falan. Neyse, o ayrı bir konu. Yani o yargıç da, yargıç Sebutinde de, Ugandalı yargıç da İsrail görüşüne paralel bu bir siyasi uyuşmazlıktır dedi. Hukuki bir uyuşmazlık yoktur ortada. Taraflar arasında bir hukuki uyuşmazlık tespit edilmesi lazım dediler. Güney Afrika Cumhuriyeti ise şöyle tanımlıyor bunu, aslında bir hukuki uyuşmazlık var aramızda diyor. Fakat burada diyor bizim bir antlaşmanın illa de oturup böyle karşılıklı olarak masanın etrafında önümüzde bir sözleşme var. Bunun altına imzalarımızı attık. Hadi gelin şunun şu maddesini uygulamada nasıl görüşe sahibiz veya uygulama konusunda sizin görüşünüze ben katılmıyorum, siz katılıyorsunuz gibisinden böyle fikri alışverişi olan bir ihtilaf olarak değil. Başlangıçtaki vurguyu dikkate almak gerekirse bir uluslararası düzen bakımından büyük önem taşıyan bir soykırım meselesi. Yani suçların suçu olarak, yani cürümlerin anası olarak kabul edilen bir suç olarak tanımlanıyor literatürde bu mesele. Dolayısıyla uluslararası kamu düzeniyle de, yani sadece yerel anlamda değil, uluslararası kamu düzeninin meşruiyeti bakımından da bununla cezasızlığa varmayacak bir şekilde müdahale etmek her devletin sorumluluğu aslında. O bakımdan bir kere kendini aynı zamanda bu sözleşmeden doğan bir hakkı olarak Güney Afrika Cumhuriyeti kendi haklarının da ihlal edildiğini paralel olarak dile getirerek bu davayı açtı. Ama esas tabii Filistinlilerin haklarının, özellikle Gazze'deki Filistinlilerin ya da genel olarak, ama esas mesele Gazze, haklarının korunması. Ve bu konuda aslında tabii ilk kez bu davayla görüşünü dile getirmiyor Güney Afrika Cumhuriyeti. İsrail hükümetine teklifte bulunmuş Güney Afrika Cumhuriyeti hükümeti. Bu konuyu görüşelim diye. Bu 2023 yılının ortaları ve
Saldırıdan önce zaten.
evet, saldırıdan önce İsrailli Büyükelçiyle, yani Pretoria'daki, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkentindeki İsrail Büyükelçisiyle görüşüyorlar. Ondan sonra işte kendi konumunu ve pozisyonunu dile getiriyor Güney Afrika Cumhuriyeti. Buna karşılık İsrail'in bir medyaya yönelik açıklaması oluyor. Daha sonradan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail ile ilgili savcılığının yerinde incelemeler yaptığı açıklamaları onlar da takip ediyorlar meseleyi çünkü kendi mecralarında. Ona yönelik olarak o açıklamalara karşı Güney Afrika Cumhuriyeti gene kendi görüşünü ortaya koydu. Yani aleni kıldı hukuki anlamdaki kendi pozisyonunu. Daha önemlisi geçtiğimiz yılın 12 Aralık tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda acil bir özel oturum düzenleniyor. Bu her zaman düzenlenen bir oturum değildir usulen. Yani bu yönde acil özel oturum olarak tanımlanan bir oturum genel kurulda tüm devletler temsil ediliyor. Orada Güney Afrika Cumhuriyeti görüşünü açıkça dile getiriyor hukuki planda. İsrail'in de temsilcisi orada var. O da kendi görüşünü ortaya koyuyor. Tabii diğer devletler vesaire de. Daha sonra İsrail'in kendi hükümetinin ortaya koymuş olduğu bir rapor var. Yani gene Aralık başlarında nasıl Gazze'de yürütülen savaş ve hukuken bunun anlamı nedir vesaire. Buna karşı bir sözlü nota iletiyor Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'e karşı. İsrail buna 21 Aralık tarihli, 27 Aralık'ta İsrail cevap veriyor. Yani şimdi bunlara baktığınız zaman ve bu görüşmelerin özellikle böyle karşılıklı olarak aleni ve çok taraflı diplomatik ilişkiler içerisinde ortaya konulmuş olması Uluslararası Adalet Divanı'nın yargılama yetkisi ve içtihadı ışığında bir konunun hukuki uyuşmazlık oluşturup oluşturmadığına kanıt oluşturabilecek emareler olarak mütalaa ediliyor. Yani taraflar ayrı ayrı da o konuya ilişkin hukuki görüşlerini dile getirmiş. Bu görüşler özellikle de Birleşmiş Milletler gibi uluslararası forumlarda tartışılmış, zıt görüşler ortaya konulmuş. Ve dolayısıyla bir hukuki uyuşmazlık taraflar arasında tezlerin farklılaştığı, ya işte o Soykırım Sözleşmesi madde 9 bağlamında bir uyuşmazlık kendini göstermiş. Divan bunu kabul etti bu vakada.
Evet, 27 Aralık'taki İsrail'in yanıtından hemen sonra 29 Aralık'ta açılmış oluyor dava.
Açıldı dava tabii. İsrail tarafı gerçi onların işte temsilci heyetinde yer alan İngiliz hukukçu Malcolm Shaw, kendi sunumunda İsrail tarafına, İsrail lehinde tabii o ekibin bir hukukçusu olarak yer alıyor. Bu konuya ilişkin geçici önlemler konusunda bir sunum yaptı o. Biraz da doğrusunu isterseniz çok ironikti. Çünkü kağıtlarını karıştırdı. Bunları kim birisi kağıtlarımı karıştırmış dedi sunum sırasında falan. Kaybettim dedi kağıtlarımı falan. Hani Türkiye Bilimler Akademisi'nin Uluslararası Hukuk kitabını Türkçe'ye çevirdiği bir bilim adamıdır kendisi. Böyle bir profil çizdi. İlginç tabii.
Gerçekten.
Yani biraz şaşırtıcıydı. Her düzeyde avukatlık bakımından herhalde değil mi? Böyle biraz beklenmemesi gereken bir davranış. O da mesela aslında bunu şey yapıyor. Yani bir hukuki uyuşmazlık olmadığını iddia ediyor vesaire. Ve şeye işaret ediyor, söylediğiniz meseleye hemen diyor, daha da olgunlaşmadan diyor davayı açtı Güney Afrika Cumhuriyeti diyor. Yani 2 gün sonra açtı davayı, biz görüşümüzü ilettikten sonra.
Biz daha
Ama
uzatacaktık diyor
yani aslında
yani.
olgunlaşmış bir zıtlık var. Yani
Hocam.
tezler arasında zıtlık, dolayısıyla hukuki bir uyuşmazlık taraflar bakımından netleşmiş. Farklı platformlarda kendini ortaya koymuş, ikili ya da çok taraflı ilişkilerde. Divan bunu kendi içtihadı gereğince de yeterli kabul ediyor, bir uyuşmazlığın hukuki olup vasıflandırılması bakımından, hukuki olduğunun vasıflandırılması bakımından ve o yüzden de uyuşmazlık hukukidir şeklinde bir sonuca vararak ilerledi mahkeme
Hocam
dolayısıyla.
burada çok özür dilerim, bir şey sormak
Estağfurullah.
istiyorum.
Tabii.
Şimdi burada yani bir sorunun hukuki olup olmadığını anlamak açısından illa tek taraflı ya da çok taraflı bir sözleşmenin, aktin veyahut da bir kararın olması gerekir mi? Yoksa burada fiilen mesela bir haksız fiil var, bir suç
Evet.
var, insanların
Evet.
ölümü var. Bu da başlı başına zaten hukuki bir sorun değil midir?
Tabii ki hukuki bir sorun ama O hukuki sorunun sonuçları itibariyle sorumluluğu nasıl teşhis edeceğiniz konusunda bir normatif tabii değerlendirme yapmak ihtiyacı var. Yani hangi norma aykırılık söz konusu? O bakımdan burada yani bir diplomatik müzakereler şeklinde seyri söz konusu olabilecek bir uyuşmazlık, bu da olabilir. O mahkemenin yetkisine girmez tabii. Mahkeme hukuk kurallarının uygulanması ile ilgili, denetlenmesi ile ilgili bir merci malum. O nedenle bir hukuki tavsif, bir hani vasıflandırma ihtiyacı kendini ortaya çıkartıyor. Zaten o söylediğiniz vakalar nedeniyledir ki bir hukuka aykırılık ve dolayısıyla hangi hukuka aykırılık sorusu kendini gösterip mahkeme önüne götürüldüğü için bu vaka mahkeme de bu dava nedeniyle görüşünü o çerçevede yani hukuk kurallarına uygunluk öncelikle tabii hukuki vasıflandırma ardından da gereği neyse ona uygun olup olmadığını o vakaları değerlendirerek ortaya koymak zorunda.
Ama zaten
Ama bir şey
19
olması yani ya, şunu da
pardon.
söyleyeyim, özür dilerim, şunu
Estağfurullah.
söyleyeyim yani yazılı bir hukuk kuralının varlığı veya sözleşmesi dışında uluslararası hukukta biraz daha farklı iç hukuklardan mesela uluslararası örf ve adet hukukuna aykırılığı meselesi. Yani bunu da savunabilir veya dava nedeni yapabilirsiniz. Falanca devletin mesela böyle bir dava değildi ama bir danışma görüşüydü. Divanın önüne getirilmişti. Örneğin nükleer silahlanma kapasitesine sahip olmanın ya da genel olarak nükleer silahlar kategorisinin uluslararası örf ve adet hukukuna aykırı olup olmadığı konusunda bir görüş divana 90'lı yılların ortalarında sunulmuştu. O zaman mesela orada yazılı olmayan International Customary Law dediğimiz uluslararası örf ve adet hukuku, teamül hukukuna göre değerlendirmenin söz konusu olduğu bir durumda kendini gösterebilir. Yani mutlaka bir antlaşma değerlendirmesi şart değil. Yazılı bir hukuk kaynağı şart değil. Çünkü örf ve adet hukuku da divanın yetkisi dahilinde olan hukuk kaynakları arasında sayılıyor. Statünün 38. maddesinde divan.
İç hukukta da bu örf ve adet hukuku vardır zaten, değil mi hocam?
Var.
İç
Tabii ama
hukukta.
artık modernleşme ile birlikte tabii olabildiğince malum kodifiye edildiği için bu kurallar iç hukuklarda daha hızlı.
Ben de onu söylemek istedim Sayın Hocam. Özür dilerim. Soykırım
Evet.
suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi 1951'de yürürlüğe girmiş Birleşmiş Milletler camiası
Evet.
içinde ve zaten İsrail'in taraf olup olmaması diye bir tartışma yok. Yükümlülükleri ortada. Burada sadece uyuşmazlık var mı yok mu noktasında bir
Evet.
sıkıntı yaşanıyor anladığım kadarıyla. Yoksa
İsrail
yükümlülüklerini
tabii
inkar edemez
evet.
İsrail. Tabii.
Evet yani ama İsrail'in söylediği şu. Bizim aramızda bu konuda bir uyuşmazlık yok diyor.
Evet.
Yani şeyle Güney Afrika Cumhuriyeti ile aramızda böyle bir uyuşmazlık söz konusu değil diyor. Taraf yani üçüncü
Taraf,
taraftır diyor
evet.
Güney Afrika Cumhuriyeti. Güney Afrika Cumhuriyeti de aksini savunuyor. Ve neden aksini savunmanın uygun olduğuna dair de işte bu söylediğimiz çerçevede temellendiriyor pozisyonunu ki divan da onu geçerli kabul ettiği için dolayısıyla süreç ilerledi bu noktada ve şuna vardı divan. Evet dedi burada taraflarca zıt görüşler var. Neyle ilgili? İşte Gazze'deki İsrail'in mukabelesiyle ilgili Hamas'ın saldırısı karşısındaki hukuken bu konuda tarafların tezleri farklılaşıyor ve bu bir hukuki uyuşmazlık konusudur. O bakımdan
Hocam
da
o
benim
zaman
yetki alanına giriyor.
evet o zaman hocam sizi birazcık dinlendirelim.
Tamam.
Bir müzik dinletelim. Müzik de yine bu Emel Mahluhi'nin Filistin'le ilgili bir parçası. O
Evet.
arada siz de bir nefes almış olun hocam.
Çok teşekkürler. Memnuniyetle.
Nasin Palestina. Corazón te canto
las cuerdas de mi corazón neuro. Nací en Palestina, nací en Palestina. No tengo lugar.
...95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız. Ben ağlayarak dinledim şarkıyı. Sayın Hocam, siz bir insan hakları uzmanı ve uluslararası hukuk uzmanı olarak bize Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak'ta açıkladığı... geçici tedbir kararını açıklıyorsunuz. Hepimiz tüm dünya kamuoyu olarak büyük bir merakla televizyonların başına geçtik, YouTube'larımızı açtık ve bu Gazze'deki insani açıdan felaketi aslında fiilen ve hukuken kabul ettiğini mahkemenin bence bu anlamı içeren kararları dinledik. Kararlar 14 günde kısa sürede verilmişti. Bu çok önemli ve bütün talepler kabul edilmemişti ama İsrail yargıç Barak bile bazılarına katılmıştı. O yüzden sizden geriye kalan son zamanı da değerlendirerek bir daha soru sormak adına 27 geçe programı kapamamız uyarısı geldi. Çünkü bugün sarkma var.
Tabii.
Talepler nelerdi Sayın Hocam? Ne kadarı kabul oldu? Barak hangilerine katılmak zorunda kaldı? Buyurun efendim.
Şöyle şimdi tabii ona geçebilirim fakat hep soykırım soykırım diyoruz ama soykırımı özellikle sözleşmedeki kapsamının ne olduğunu da kısaca aktarmak lazım. Herkesin de uluslararası hukuk dinleyicilerinizin özellikle uzmanı olmadığını düşünerek
tabii
belki
ki
netlik kazanması bakımından sözleşme ikinci maddesinde şöyle bir tanım yapıyor. Diyor ki soykırım nedir? Milli, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu kısmen ya da tamamen imha etmek maksadıyla, böyle bir niyetin olması maksadıyla aşağıdaki fiillerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Nedir o fiiller? 5 kategori eylem var burada. Ya grup üyelerinin katledilmesi, öldürüyorsunuz tümüyle veyahut grup üyelerinin bedeni veya akli melekelerinin ciddi surette haleldar olacağı bir baskıya, bir durum, bir şeye, bir veya bir politikaya maruz bırakılması. Üçüncü olarak grubun bedeni varlığının kısmen veya tamamen imhasına yol açabilecek hayat şartlarının hayat şartlarına kasten tabi tutulması. Yani aç bırakılması vesaire, işte susuzluk gibi
sağlık hizmetleri,
temel sağlık vesaire, yani temel ihtiyaçları düşündüğünüz zaman. Dördüncü eylem kategorisi bu grup içindeki doğumları sekteye uğratacak bir takım tedbirler ya da politikalar uygulanması. Bu zorla kürtajlar olabilir veya doğum kontrolleri olabileceği gibi, mesela burada da tartışılan mesele bebeklerin ölümü küvözlerde veyahut işte o şeyde doğum, yeni doğan servislerinde vesaire, bunu tartışılıyor bu bağlamda. Sonuncu olarak da bir grup çocuklarını, yani bu gruba mensup çocukların başka bir gruba zorla nakledilmesi, yani kendi aile veya işte sosyal bağlarından kopartılması meselesi.
Evet.
Şimdi bunların hepsi konusunda Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'i itham etti. Yani gerçekleştirildiği, bunların gerçekleştirilmekte olduğuna karşı. İsrail'in buna cevabı ne? Ben dedi işte 7 Ekim'de öyle bir saldırıyla karşı karşıya kaldım ki 1200, en az 1200 kişinin öldüğü, İsrail vatandaşı, yabancılar da var, bir Hamas saldırısını kastediyor. Bir sonuçla karşı karşıya kaldık. 4000-5000 yaralı vardı. 250 civarında da insanı kaçırdılar rehine olarak. Bunların bir kısmı da hala şu an 130 civarında olduğu tahmin ediliyor. Fakat ölenler de varmış arasında. Bir kısmı eceliyle ölenler olduğu gibi saldırılar, yani askeri harekat sırasında da hedef olarak ölenler de olduğu söyleniyor. Bu son günlerdeki Hamas'ın ateşkes görüşmeleri sırasında dile getirilen bir olguydu bu. Dolayısıyla böyle bir tablo var. Dolayısıyla ben meşru müdafaa uyguluyorum diyor İsrail.
Evet.
O bakımdan diyor, burada diyor benim uyguladığım meşru müdafayı soykırım olarak tanımlamadan önce aslında yapmanız gereken uluslararası insancıl hukuk kurallarına göre, yani Cenevre Sözleşmeleri 1949, sivillerin işte korunması veyahut savaş esirlerinin, hastalarının korunması, yani muharip olmayan toplum kesimlerinin bir silahlı çatışma ortamında korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukuk kurallarına göre değerlendirilmesi gerekir benim harekatım diyor. Soykırım diyor burada çok aşırı kaçan bir yaklaşımdır. Fakat Güney Afrika Cumhuriyeti...
Geçen programda bunlara da değinmiştiniz hocam.
Değinmiştim. Kaldı ki genel Güney Afrika Cumhuriyeti'nin görüşü de şu. Ki mahkemede buna yakın durdu diyebiliriz. Tamam diyor. Bunu kabul ediyoruz. Yani siz elbette kendinizi koruyacaksınız. Ve bir savunma içinde bulunacaksınız. Ancak bu diyor, yani şey diyor İsrail aynı zamanda, onu da söyleyeyim, biz Hamas'a karşı diyor bu mücadeleyi gerçekleştiriyoruz. İsrail Filistin halkına yönelik olarak değil. Dolayısıyla Hamas'a karşı gerçekleştirdiğimiz güvenlik hedefli bir operasyondur. Yani bir tür Yani Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi de biliyorsunuz askeri harekat bile demediler de işte özel bir operasyon falan gibi tanımladılar. Saldırı falan hak getire yani tanım. Böyle bir dünyada da yaşıyoruz maalesef. O da çok önemli tabii
O da
şartlar bakımından.
divanın önünde değil mi hocam? O da
Divanın
divanın önünde.
önünde o da tabii. O da bir başka mesele. Şimdi dolayısıyla İsrail yani biz diyor Hamas'la bir mücadelemiz, bir güvenlik operasyonu. Bu meşru müdafaa amaçlı. Güney Afrika Cumhuriyeti de Hamas'la mücadelenize kabul ediyoruz. Fakat bu hiçbir zaman soykırım sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinizin de engellenmesi ya da askıya alınması anlamına da hukuken gelmez. Dolayısıyla yani meşru müdafaa olarak tanımlanması da aslında bir devlete karşısında silahlı saldırıya maruz kalmak anlamına gelebilecek bazı hukuki incelikler de orada tartışmaya tabii sunulabilir aslına bakarsanız. Çünkü siz öyle bir meşru müdafaa konumunda kendinizi savunuyorsunuz ki karşınızdaki aktör aslında sizin hem işgal hem de tamamen muhasara altına, kuşatma altına aldığınız bir bölgeden size yönelik bir güvenlik tehdidi yaratmaya yaratmış ya da bu iddiada bulunduğunuz bir aktör. Yani dolayısıyla aslında çok bağımsız bir uluslararası aktörün veya yerel bir diğer gücün böyle bir çaba içinde olduğunu söylemek zor. Yani meşru müdafaanın hukuki teknik ayrıntıları bakımından da tartışılabilecek tarafları yok değil. Peki ortaya çıkan bu sözleşmeyi bu meşru müdafaa olarak tanımlansa bile tartışmaya sunacak yani soykırım meselesini tartışmaya sunabilecek olgular neler ve bunları nasıl tespit ediyoruz? Tabii burada uluslararası birçok raporlama var. Ve bunlar da özellikle Birleşmiş Milletler bünyesindeki örneğin Birleşmiş Milletler'in OCHA adlı kısaca OCHA kısaltmasıyla anılan bir birimi, bu bir insani yardım birimi. Onların başkanı Martin Griffiths'in hazırladığı bir rapor yakında açıklandı bu. Yani o dava süreci henüz daha başlamadan önce diyor ki İsrail diyor Gazze'yi İngilizcesiyle uninhabitable diyor. Yani iskan edilemeyecek bir belde haline dönüştürmeye çalışıyor diyor. Daha yakın zamanda UNRWA'nın yani o Birleşmiş Milletler'in tamamen Filistinliler için 47-48'lerde kurduğu bir oluşum. İsrail şu anda onları işbirlikçilikle suçlayıp tasfiye etmek yönünde bir politika içinde. Onların UNRWA'nın yani UNWRA yani Kalkınma ve Yardım Örgütü, bir Filistinlilere yönelik Kalkınma ve Yardım, Bayındırlık ve Yardım Örgütü. Bu tamamen Filistinliler için kurulmuş. Nerede olursa olsunlar yani mülteci veya...
Netanyahu bunun kaldırılmasını ve başka bir örgütün
Evet,
görevlendirilmesini istemiş, değil
çünkü
mi hocam?
o çünkü bir tür sembolik bir yapı gibi görülüyor İsrail hükümetlerince. Yıllardır bunu savunurlar. Yani 40'larda o İsrail Devleti'nin kurulmasıyla birlikte bu Birleşmiş Milletler Ajansı da kuruldu. Dolayısıyla İsrail Devleti'nin kurulmasına paralel bir yaşı var, mazisi var ve onunla paralel gelişti. Ve bu neyi ifade ediyor? Yani Filistinlilerin işte o Nakba yani o ilk felaket yani 48 sonrası yerinden edilmelerle birlikte ki son Gazze olayları ondan sonraki ikinci bir en büyük felaket olarak tanımlanıyor Filistin tarihi bakımından. Bu örgütün dağıtılması çünkü bazıları içinde Hamas üyelerinin olduğunu falan böyle 13 kişinin adını vermişler UNRWA yetkililerine. UNRWA yetkilisi yani başkanı olan kişi bu konuda Bay Lazzarini bir hemen raporlarını açıkladılar. Bu konuya ilişkin soruşturma başlattılar. Birleşmiş Milletler bünyesinde eski Fransa Dışişleri Bakanı'nın başında olduğu bağımsız bir soruşturma komisyonu kuruldu. UNRWA mensupları Hamas'la işbirliği içinde militanca davranmışlar mı diye. Çünkü İsrail'in iddiası 7 Ekim'deki operasyonda saldırıda da UNRWA yetkilileri vardı
Vardı da.
şeklinde bir iddia. Ama tamamen 13 bin kişi var bu arada. Yani Gazze'de bu Birleşmiş Milletler Ajansı mensubu ve işin vahim tarafı bütün sosyal ve ekonomik yardımlar bunlar üzerinden gitmekte. Başka bir kanaldan gidemiyor. Yani 22 küsur okul çalıştırıyorlar. 200 civarında hastane. ve 300 küsur bin kişinin de kamplarda barındırılması. Ancak tabii şöyle bir nifak sokuldu ve buna en büyük desteği sağlayan ABD ve Almanya ve sonra da işte Batı'nın önde gelen devletleri tahmin edebileceğiniz gibi. Bunlar hepsi yardımlarını soruşturma sonuçlanıncaya kadar askıya alma kararı aldılar. Evet. Fransa hariç, Fransa buna katılmadı.
Norveç, şimdi, İrlanda, İspanya'da devam
evet,
ediyormuş.
Evet, çok geniş, çok evet. geniş ve tabii dolayısıyla ya çok fonlar daraldı ellerinde. Ama onların raporlarında var. Mesela gene açıklanan rakamlarda özellikle Gazze'de dehumanizing yani gayri insanileştirme evet. politikalarının uygulandığı bu raporlarda yazıyor.
Siz hep vurgu yaparsınız bu konuya Sayın Hocam. Çok çok önemli. Efendim? Siz derslerinizde bu konuya hep önem verirsiniz. Evet. Çok çok önemli.
Çok önemli. Çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü keza %93'ünün bugün yani Gazze halkının %93'ünün bugün aslında bir krizle karşı karşıya, açlık kriziyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Ayrıca onu Aynur Hanım siz de biliyorsunuz, gıda özel raportörü Birleşmiş Milletler'in evet. açlık konusunda ciddi bir acil durumla karşı karşıya kalındığını söylüyor. Evet. Su kaynakları itibariyle vesaire vesaire. Şimdi bunlara baktığınız zaman Profesör Malcolm Shaw şöyle bir açıklama yaptı İsrail'in savunmasında mahkemedeki duruşmada. Efendim bunlar hepsi yanlış. Aslında İsrail oraya kendi su kaynaklarından boru hatları düzenleyerek su teminine başladı. İşte askeri birliklerin her gün yayınladığı direktiflerde, talimatlarda sivillere kesinlikle dikkat edilmesi, büyük bir hasar verilmemesi gerektiği, hastanelerin kollanması gerektiği falan gibi açıklamalarda bulundu. Aynı yaklaşım hani olguların değerlendirmesi konusunda şeyde de var. Karşı oy yazısı veren Ugandalı yargıcın karşı oy yazısında da var. Yani İsrail tüm bu hukuki kurallara uymaktadır ve gereken insani desteği de insancıl bir yaklaşımla yerine getirmektedir. Dolayısıyla töhmet altında bırakılamaz tezini savunuyorlar. Fakat ilginç olan hani bir takım buna ilişkin belgeler de veriyorlar. Ama bunlar hepsi yani özellikle hak odaklı bir hukukçuluk açısından baktığımız zaman ne sorusunun karşılığını veren yani ne yapılıyor işte şu yapılıyor. Peki nasıl yapılıyor? Yani o su ihtiyacını, barınma ihtiyacını, sağlık ihtiyacını, hamileler veya yeni doğanların işte bakımı meselesine nasıl karşılıyorsunuz diye sorduğunuz zaman o nasıl sorusunun cevabı verilmiyor. Yani şeyde dahi Uluslararası Adalet Divanı önündeki duruşmalarda dahi İsrail tarafı o nasıl sorusunun cevabını vermedi, veremedi ya da açıklıkla
dümdüz edeceğiz, gerekti. Sileceğiz, her şeyi yok edeceğiz, evet. taş devri döndüreceğiz evet. bunları açıkladı mı yani yeni bir nekbe tanımı yapılıyordu.
Onları şöyle savunuyorlar, diyorlar ki efendim bunlar şimdi İsrail'de bir uluslararası güvenlik kurulu var, bir de savaş kabinesi var. Bu kabineye mensup olan kişiler şunlar. Bu kabineye mensup olan kişiler dışındaki bir bakanın, enerji bakanının, işte kültürel miras bakanının, bunlar aşırı uçta olan adamlar, yapmış olduğu açıklamalar bağlamaz.
Evet.
Ama yani bunlar sonuçta hükümetin mensubu ve kışkırtıcılık, yani soykırımı teşvik edici bir söylem, aleni yapılması, toplumun kışkırtılması meselesi açısından baktığınız zaman hükümetin bu konuda yeterli bir hani kendi bünyesinde dahi bu tedbiri alamadığını görmüş oluyoruz
Sayın
dolayısıyla.
Sayın hocam masadan 3 dakika uyarısı geldi.
Tamam. Sonra hemen
devam
diyorum.
Edeceğiz yani, demek ki hocam bize bir kere daha
konu. Devam çok, ederiz çok hemen sevindim. Sona bağlayayım.
Buyurun
yani bunları dikkate alarak mahkeme dedi ki divan yani bütün bu olgular benim açımdan bu tabloyu ortaya koymak bakımından özellikle de geçici önlemlere karar verme konusunda yeterlidir ve bu geçici önlemlere karar verilmesi bu olgularla ilgili olduğu kadar aynı zamanda da korunması gereken haklarla ilgilidir. Hangi haklar? Güney Afrika Cumhuriyeti bunu dile getirmişti. Gazze'de yaşayan Filistinlilerin hakları bir, soykırım sözleşmesi anlamında bir sonuca ulaşmaması için bu harekatın. İki, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin de bir uluslararası toplumun üyesi olarak içinde soykırımın yaşandığı bir toplumda var olmamak ve buna karşı mücadele etme sorumluluğunu ortaya koyma hakkı. Dolayısıyla karar Bu iki temel direk üzerine inşa edilip Ocak ayı sonunda ilan edildi.
Hocam burada yani zaman dolmadan bir şey daha sormak istiyorum. Bu geçici tedbirler içerisinde Hamas'ın da rehineleri teslim etmesi yönünde bir karar var herhalde. Ama bunlar hem İsrail'in hem de Hamas'ın ayrı ayrı yükümlülükleri herhalde.
Ayrı ayrı yükümlülük de şöyle, İsrail yani Hamas'ın teslim etmesi konusunu bir vurguluyor kararında mahkeme. Fakat burada asıl soykırım sözleşmesi bağlamındaki yükümlülüğün tarafı olan İsrail devleti. Devlet olarak İsrail tarafı, Hamas örgütü değil sözleşmenin tarafı. Ama bu Hamas'ın elini tabii serbest bırakmıyor elbette. Hukuk kurallarına uymak zorunda, uluslararası insancıl hukuk kuralları ve uluslararası hukuk bağlamında. Dolayısıyla İsrail'in şimdi o Ocak sonunda verilen karardan itibaren bir ay sonunda ne tür tedbirler aldığına dair özellikle önerilen tedbirler bağlamında 5-6 kategori tedbir, 7 kategori tedbir öngörüldü. Bu konuda bir rapor sunması gerekiyor mahkemeye. Mahkeme de onu değerlendirecek. Ondan sonra nasıl bir karar verecek
Ne
göreceğiz.
zaman devam edecek hocam duruşma?
Yani Şubat sonu gibi bu raporun sunulması lazım.
Süremiz doldu efendim. Ben herkese saygılar sunuyorum. Turgut Hocam en kısa zamanda bizim tekrar konuğumuz olursa bir
Memnuniyetle.
şeref duyarız. Çünkü
Çok
bitemedi
teşekkürler.
çok konu var. Işığın
Çok.
çocuklarıyla karanlığın çocukları arasındaki bir savaş olmadığını, çocukların savaşmadığını hatırlatmak gerekiyor. Bu insanlık ve orman kanunları arasındaki bir mücadele değil. Bu başka bir şey. Bu nedir? Hocamız bize bunu açıklamaya devam edecek. Herkese saygılar sunuyorum efendim. Hoşça
Hocam
kalın.
çok çok teşekkür
Çok
ederiz. Sağ
teşekkürler.
olun.
Ben teşekkür ederim. Zevkti benim için.
Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere diyelim.
Diyelim. Hoşça kalın.
Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel.